Ayrım 27, sayfa 300. Güney Kutbu'na gitme yarışını kazanan Roald Amundsen'di. Ama Norveç dışında tüm dünya Robert Scott'ı tanır. Napolyon'un hiçbir zaferi Waterloo'daki yenilgisi kadar iyi bilinmez. Sırbistan'ın milli gururu 1389'da Kosova Ovası'nda Türklere karşı yaptıkları ve Sırpların bozguna uğradığı savaştır. Peki ya İsa? Ölümü yendiği iddia edilen ve insanlığın sembolü kabul edilen bir adam, mezarının dışında kollarını açmış ayakta dikilirken resmedilmediydi. Ama onun yerine Hristiyanlar zaman içinde onun en güçsüz olduğu çarmıha gerilmiş ve ölümü beklerkenki halini kullanmayı tercih ettiler. Çünkü bizi en çok etkileyen hikayeler daima yenilginin hikayeleri olmuştur. Siz de kendinizi İsa gibi mi görüyorsunuz? Hayır diye cevapladı Stöp, seyircilerin kahkahası eşliğinde başını öne eğip gülümseyerek. Ben Korkan Tekiyim. Unutulacak başarıların peşindeyim. O her zamanki kibrinin aksine garip biçimde sevecen, dürüst, hatta mütevazı yönünü gösteriyordu. Bosse, uzun yıllardır bekar yaşayan bir erkek olarak yanında hiç mi bir kadın istemediğini sordu. Stöp soruya olumlu yanıt verince o da onun programdan sonra evlilik tekliflerine boğulacağını düşündü. Stüdyodaki seyirciler uzun ve içten bir alkış tufanı kopardı. Arkasından Bosse çarpıcı bir ses tonuyla sıradaki konuğunu duyurdu. Huzurlarınızda Oslo Emniyeti'nin devamlı iz peşindeki yalnız kurdu dedektif Harry Hall. Kamera bir saniyeliğine Stöp'ün yüzünde kalınca o da ihtiyar gazetecide bir şaşkınlık ifadesi görür gibi oldu. Bosse düzenli ilişki isteğiyle ilgili aldığı soruya cevaptan epey memnun kalmış olacak ki Harry'nin de bekar olduğunu bildiği için aynı soruyu ona yönelterek konuyu uzatmak istedi. Harry zoraki bir tebessümle başını iki yana salladı. Bosse pes etmedi. Dedektifi hayatında görmeyi dört gözle beklediği özel bir olup olmadığını sordu. Harry kısaca ve tatlılıkla hayır dedi sadece. Genelde böyle ters cevaplar Bosse'yi konuyu daha da eşelemesi için kışkırtırdı. Fakat elindeki altın fırsatı kaçırmaması gerektiğini biliyordu. Kardan adamı. O yüzden Harry'den tüm Norveç'in konuştuğu olayı ve ülkenin ilk gerçek seri katilini anlatmasını istedi. Harry uzun boyuna çok küçük geliyormuş gibi sandalyesinde kıpırdanırken yaşananları tıraşlanmış kısa cümlelerle özetledi. Son yıllarda aralarında bariz benzerlikler bulunan bazı kayıp vakalarının gerçekleştiğini, kaybolan tüm kadınların çocuk sahibi olduklarını ve evlilik dışı ilişki yaşadıklarını, cesetlerine dair herhangi bir iz bulunamadığını söyledi. Bosse, dedektifin insanları bilgilendiren ciddi yüzünden bunun sulandırılmaması gereken bir an olduğunu anladı. Bu yıl Birtebeker'de benzer şekilde Oslo'da Hoft'taki evinden çıkıp kayboldu dedi Harry. Çok geçmeden Silve'ye otersen Oslo'nun dışında Solihog'da ölü bulundu. İlk defa o zaman bir ceset bulduk. Daha doğrusu cesedin bir kısmını. Evet, çünkü başını buldunuz değil mi? Diye araya girdi Bosse. Olayı bilenler için temkinli bir hatırlatma, bilmeyenler içinse vahşi ve şok edici bir bilgiydi. Bu işte o kadar iyiydi ki odanın o an memnuniyetle göğsü kabardı. Daha sonra Bergen'in dışında kayıp bir polis memurunun da cesedini bulduk diyerek devam etti Harry. 12 senedir kayıptı. Demir Rafto dedi Bosse. Gert Rafto diyerek düzeltti Harry. Birkaç gün önce de Bidoy'de İdar Vetlesenöylü olarak bulduk. Şimdiye kadar bulduklarımız bunlar. Bu vakanın sizin için en kötü tarafı neydi? O da Bosse'nin sesindeki sabırsızlığı duyabiliyordu. Çünkü Harry ne kesik baş yemini yutmuş ne de cinayetleri Bosse'nin umduğu gibi korkunç ayrıntılarıyla tarif etmişti. Kaybolanlar insanlar arasında bir bağlantı olduğunu çok uzun yıllar sonra keşfetmemizdi. Sıkıcı bir cevap daha gelmişti. Stüdyo amiri Bosse'ye sonraki konuya geçmesinin iyi olacağını işaret etti. Bosse parmak uçlarını birleştirdi. Sonuç olarak vaka çözüldü ve siz de yeniden yıldız oldunuz Harry. Peki bu nasıl bir duygu? Hiç hayranlarınızdan mektup aldığınız oluyor mu? Bosse'nin yüzünde ortamı yumuşatan çocuksu bir gülümseme belirdi. Sululuğa izin vermeyen o kasvetli konudan çıkmışlardı. Dedektif yavaşça başını aşağı yukarı oynattı ve vereceği cevabın önemini vurgularmış gibi dudaklarını büyük bir konsantrasyonla ıslattı. Bu sonbaharın başında bir tane aldım aslında. Ama eminim Bay Stöp'ün bununla ilgili söyleyecek daha çok şey vardır. Kamera Harry'ye hafif meraklı gözlerle bakan Stöp'e yakınlaştı. Televizyon için çok uzun olan 2 saniyelik bir sessizlik yaşandı. O da alt dudağını ısırdı. Harry ne demek istemişti? Neyse ki Bosse araya girerek durumu toparladı. Evet, Bay Stöp de pek çok hayranından mektup alıyordur tabii. Özellikle genç hanımlardan. Sizde durum nasıl Bay Hall? Sizin de genç kadın hayranlarınız var mı? Siz polislerin de hayran kitlesi oluyor değil mi? Seyirciler çekinerek güldü. Harry başını iki yana salladı. Hadi ama dedi Bosse. Acemi kadın polisler bazen yanınıza gelip üst araması için fazladan eğitim almak falan istemiyor mu? Stüdyo bu defa gerçek ağız dolusu kahkahalara boğuldu. Bosse zevkten sırıttı. Harry Hall'un yüzünde en ufak bir tebessüm bile olmamıştı. Pes etmişe benziyordu ve gözleri çıkışa çevrilmişti. O da kısacık bir an için ayağa kalkıp stüdyoyu terk ettiğini hayal etti. Ama onun yerine dedektif yanındaki sandalyede oturan Stöp'e döndü. Merak ediyorum da, Bay Stöp dedi. Tontheim'de dersinizi verdikten sonra bir kadın gelse ve tek göğsü olduğunu ama sizinle sevişmek istediğini söylese, ne yaparsınız? Onu otel odanızda ek bir derse çağırır mısınız? Seyirciler bir anda suspus oldular. Bosse bile afalladı. Soruyu eğlenceli bulan yalnızca Stöp'tü. Hayır, bunu yapacağımı sanmıyorum dedi. Tek göğüslü biriyle seks yapmak eğlencesiz olacağı için değil. Tontheim'da otel yatakları çok dar olduğu için. Seyirciler ikna olmasa da sırf bu cevaba daha yüz kızartıcı bir karşılık gelemeyeceğinin rahatlığıyla tekrar güldüler. Sonra stüdyoya psikolog çağrıldı. Yetişkin oyunlarından konuşurlarken o da Bosse'nin konuyu kasten Herehol'a getirmediğini fark etti. Ne yapacağı kestirilemeyen polisin pek gününde olmadığına kanaat getirmiş olmalıydı. Bu yüzden hiç şüphesiz gününde olan Arve Stöp daha fazla söz aldı. ''Siz ne tür oyunlar oynarsınız Bay Stöp?'' diye sordu Bosse edepsiz bir alt metni olsa da masum bir soru soruyormuş gibi. O da keyiflendi. Bu soruyu o yazmıştı. Ne var ki Stöp? Soruya cevap veremeden Herehol ona eğildi ve anlaşılır yüksek bir sesle ''Mesela kadın adam yapar mısınız?'' diye sordu. İşte o da bir şeylerin ters gittiğini o an anladı. Hol'ün otoriter ve öfkeli ses tonuna, saldırgan vücut diline karşın Stöp'ün tek kaşı kalkmıştı. Şaşkın yüzü bir büzülüp bir geriliyor gibiydi. Bosse durdu. O da neler olacağını bilmeden canlı yayın için bir ömür gibi gelen tam 4 saniye saydı. Ardından Bosse'nin ne yapacağına karar verdiğini fark etti. Bosse stüdyoda neşeli bir ortam yaratmayı görev sayıyor olsa da en önemli ve en büyük görevinin eğlendirmek olduğunu biliyordu. Ve sinirlenen, kendini kaybeden, ağlayan, çöküntüye uğrayan ya da canlı yayında milyonların gözü önünde duygularını bir şekilde açığa çıkaran insanlardan daha eğlenceli bir şey olamazdı. Bu sebeple dizginleri en sonunda elinden bıraktı ve sadece Stöp'e baktı. ''Tabii ki kadın adarım, yaparım.'' dedi Stöp 4 saniyenin sonunda. ''Terasta yüzme havuzumun yanına yaparım. Her birini kraliyet ailesinden birine benzetirim. Böylece bahar geldiğinde büyük bir zevkle o zamanı geçmiş şeylerin eriyip gitmesini izlerim.'' O akşam Stöp ilk defa kimseden ne kahkaha ne de alkış koparabildi. O da Stöp'ün kraliyet karşıtı yorumlarla kimseyi güldüremeyeceğini bilmesi gerektiğini düşündü. Bosse gözü pek tavrıyla duruma müdahale etti. Sahnelere geri dönüşü hakkında konuşacak ve pazartesi piyasaya çıkacak şarkısını söyleyerek programı kapatacak pop yıldızını davet ederek sessizliği bozdu. Odanın hemen arkasına geçen yapımcı Gubbe, ''Bu saçmalık da neydi?'' diye sordu. ''Belki kafası yine iyidir.'' dedi oda. ''Tanrım, bu adam lanet bir polis mi?'' O da o an dedektifin onun malı olduğunu hatırladı. Onun bombası. ''Yapma ama, beklediğimizi veriyor işte.'' Yapımcı cevap vermedi. Pop yıldızı psikolojik sorunlarından bahsedip bunların ona ailesinden geçtiğini anlatırken o da saatine baktı. 40 saniye. Bir cuma gecesi programı için ciddi derecede uzun bir süreydi. 43 saniye oldu. 46'ya gelmeden Bosse araya girdi. Peki ya sen Arve? Bosse genellikle yayının sonuna doğru başlıca konuğuna sen diye hitap eder ve adını kullanırdı. Sende hiç aileden geçen bir delilik ya da ciddi hastalık falan var mı? Stöp gülümsedi. Hayır Bosse, bende yok. Tabii tamamen özgür olma arzusunu hastalık olarak görmüyorsan. Bu da bizim ailenin zayıflığı sayılır. Bosse kapanış bölümüne geçti. Şarkıyı anons etmeden önce tüm konuklarla son kez kısa bir konuşma yapması gerekiyordu. Psikolog son sözlerini yine yetişkin oyunlardan bahsederek kullandı. Bosse Harry'e döndü. Kardan adam artık aramızda olmadığına göre sen de birkaç gününü eğlenerek geçireceksindir herhalde. Değil mi Harry? Hayır dedi Harry. Sandalyesinde o kadar ileri kaymıştı ki uzun bacakları neredeyse pop yıldızına değecekti. Çünkü kardan adam hala yakalanmadı. Bosse kaşlarını çattı, gülümsedi ve devam etmesini, vurucu konuşmayı yapmasını bekledi. O da dedektifin o kötü başlangıçtan daha iyi bir kapanış yapması için Tanrı'ya dua etti. ''Ben asla İdervet'te senin kardan adam olduğunu söylemedim.'' dedi Harry. ''Durum tam tersi. Şu anda her şey kardan adamın hala serbest olduğunu gösteriyor.'' Bosse ufak bir kahkaha attı. Konukların talihsizlikle sonuçlanan komik olma çabalarını geçiştirmek için kullandığı bir gülüştü bu. ''Şu anda şaka yaptığına karımın güzellik uykusu üzerine yemin edebilirim.'' dedi hınzır bir tavırla. ''Hayır.'' dedi Harry. ''Yapmıyorum.'' O da saatine baktı. Stüdyo amirinin kameranın arkasına geçip huzursuzca yerinde kıvrandığını, Bosse'ye süreyi açtıklarını, kapanış jeneriğe girmeden önce şarkının ilk kısmını söyletmek istiyorlarsa bir an önce başlamaları gerektiğini anlatmak için parmağını boynuna götürdüğünü biliyordum. Ama Bosse hepsinden daha kurttu. Bunun dünyanın tüm şarkılarından daha önemli olduğunu farkındaydı. Havada bekleyen bageti umursamadı. Ne izlediğini anlayamayanlara bunun ne demek olduğunu göstermek için sandalyesinde ona öne doğru eğildi. Bu bir bombaydı. Sansasyonel bir haberdi. Burada onun programında açıklanıyordu. Sesindeki titreme neredeyse gerçekti. ''Şu anda bizlere polisin yalan söylediğini mi açıklıyorsunuz Bay Hall? Kardan adamın hala serbest olduğunu ve daha fazla can alabileceğini mi söylüyorsunuz? Hayır, dedi Harry. Yalan söylemedik. Sadece yeni bilgiler gün ışığına çıktı. Bose sandalyesinde döndü. O da rejinin birinci kameraya seslendiğini duymuş kadar oldu. Artık tek görünen Bose'nin yüzü ve ekrana bakan gözleriydi. Bu geceki haber bültenimizde bu gelişmeyle ilgili daha fazlasından öğrenebileceğimizi umuyorum. Gelecek cumaya dek Bose'den bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Orkestra şarkıyı çalmaya başlayınca o da gözlerini kapadı. Yapımcının hemen arkasında "Tanrım" diye mırıldandığını duydu. Tanrım yok artık. Odanın içinden çığlık atmak geldi, zevkten bağırmak. İşte bu, diye düşündü. Onlar burada, tüm pusulaların gösterdiği bu yerde, olan bitene ev sahipliği yapanlar değil, olan bitenin ta kendisiydiler. Bölüm 22, 18. gün, eşleşme. Schroeder'sin kapısının dibinde dikilen Gunnar Hagen'in gözleri içindekileri tarıyordu. Bose'nin kapalış jeneriği akmaya başladıktan tamı tamına 32 dakika ve 3 telefon görüşmesinden sonra evinden çıkmıştı. Harry'i evinde, Kutnershus'ta ve emniyetteki odasında bulamayınca Björn Holm'den dedektifin her zaman uğradığı Schroeder'de olabileceği tüyosunu almıştı. Kutnershus'un genç, güzel, neredeyse şöhretli müşteri kitlesiyle Schroeder'in biracı müdavimleri arasında bariz bir uçurum vardı. Harry arka tarafta bir köşede, pencerenin yanındaki bir masada tek başına oturuyordu. Önünde geniş bir kadeh vardı. Hagen kalabalığın arasından geçerek masaya ulaştı. Ben de seni arayıp duruyordum Harry. Telefonunu mu kapattın? Harry başını kaldırıp kızarmış gözleriyle komisere baktı. Epey yaygara koptu. Peşime bir anda sürüsüyle baş belası gazeteci takıldı. NRK'de Bose ekibinin programdan sonra genelde Kutnershus'a gittiğini söylediler. Dışarıda basın beni bekliyordu. Mecburen toz oldum. Ne istiyorsun şef? Hagen hemen boş bir sandalyeye geçti. Ve Harry kadeyi dudaklarına götürüp içindeki altın kahverengisi sıvıyı içerken onu izledi. Emniyet amiriyle konuştum, dedi Hagen. Durum çok ciddi Harry. Kardan adamın hala yakalanamadığı bilgisini dışarı sızdırmak, amirin emirlerine doğrudan karşı gelmek demek. Doğru, dedi Harry kadehten bir yudum daha alarak. Doğru mu? Tek diyeceğin şey bu mu? Tanrı aşkına Harry, bunu niye yaptın? Halkın öğrenmesi gerekiyordu, dedi Harry. Bizim demokrasimiz şeffaflık üzerine kurulu şef. Hagen yumruğunu masaya vurunca yan masalardan takdir dolu birkaç bakış geldi. Garson kız ise elinde yarım litrelik bira bardaklarıyla yanlarından geçerken onlara uyarırmış gibi baktı. Benimle alay etmeyi kes Harry. Halkın önüne çıkıp dosyanın kapandığını açıklamıştık. Bizi çok zor bir duruma soktun, farkında mısın? Benim işim kötü adamları yakalamak, dedi Harry. Sizin zor bir duruma düşmenize engel olmak falan değil. İkisi de aynı kapıya çıkıyor Harry. Bizim çalışma koşullarımız halkın bize hangi gözle baktığına bağlı. Basın çok ama çok önemli. Harry başını iki yana salladı. Basın şimdiye kadar benim bir vakayı çözmeme ne engel ne de yardımcı oldu. Basın sadece ilgi odağı olmak isteyenler için önemlidir. Senin üstündeki kişilerin tek umursadığı şey onları medyada iyi gösterecek somut sonuçlar almak ya da haklarında kötü haberlerin çıkmasını önlemek. Bense sadece kardan adamı yakalamak istiyorum. Bu kadar. Mesai arkadaşlarını tehlikeye sokuyorsun, dedi Hagen. Bunu hiç düşündün mü? Harry cümleyi düşünüyormuş gibi yaptı. Sonra yavaşça başını oynattı. Kadehini bitirdi ve garsona tazelemesi için el etti. Emniyet amiri ve emniyet müdürüyle görüştüm, dedi Hagen. Kendi söyleyeceği şeye hazırlanarak. Seni derhal bulup susturmam gerektiğini söylediler. Şu andan itibaren ağzını açmıyorsun. Anlaşıldı mı? Tamamdır şef. Hagen hayretle gözlerini kırptı. Harry'nin ise suratından hiçbir duygu okunmuyordu. Cinayet masası amiri, bundan sonra seni asla başıboş bırakmayacağım, dedi. Her şeyden düzenli olarak haberdar olmak istiyorum. Bunu yapmayacağını bildiğim için Catherine Bratt'la konuştum ve bu görevi ona verdim. İtirazın var mı? Yok şef. Hagen, Harry'nin dışarıdan göründüğünden daha sarhoş olduğunu düşündü. Bratt'ın dediğine göre kızdan İdarvet'le senin yanına gitmesini ve Arvestöp'ün dosyalarını kontrol etmesini istemişsin. Savcıdan izin falan almadan. Siz ikiniz ne saçmalıyorsunuz? Stöp bunu öğrenmiş olsa başımıza neler gelirdi, biliyor musun? Harry'nin başı tetikteki bir hayvan gibi aniden kalktı. Öğrenmiş olsa derken neyi kastediyorsun? Neyse ki Stöp'ün dosyası yokmuş. Vettesen'in sekreteri ona ait bir dosya tutmadıklarını söylemiş. Sahi mi? Niyeymiş o? Ben nereden bileyim Harry? Sonuçta içim rahatladı. Artık daha fazla bela istemiyoruz. Arve Stöp yahu, tanrım. Neyse, bundan sonra Brett senin her adımını takip edecek ve bana bildirecek. Hımm, dedi Harry. Önüne yeni bir kadeh getiren garsona başıyla onaylayıp teşekkür ederek. Bu ona resmi olarak bildirilmedi mi? Nasıl yani? Emniyete yeni geldiğinde ona benim onun şeyi olacağını söylemiştin. Harry birden durdu. Ayrım sonu sayfa 309. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Roald Amundsen. R-O-A-L-D-A-M-U-N-D-S-E-N. Robert Scott. RoberTSCOTT. Waterloo. WaterLoo. Schroders. SCHRÖDRS. Kunstnermeshus. KUNSTNERNESHUS.